Ayrım 17.
Hasan onu gördüğü zaman dudaklarında beliren alaycı gülümsemeyi zorlukla bastırabildi. Cafcaflı bir makyaj yapmıştı Apam'a. Boynuna, kulaklarına, kollarına ve bacaklarına, kısacası görünürde olan her yerine mücevherler takmıştı. Saçlarında ise pırıl pırıl parlayan elmaslı bir toka göze çarpıyordu. Sanki 30 yıl önce doğulu bir prensi kabul etmeye hazırlanır gibi süslenmişti. Fakat o zamanların apaması ile bugünkü arasında ne kadar büyük bir fark vardı. Onu dolgun ve sıkı etli, harika vücut hatlarına sahip bir kız olarak hatırlıyordu. Ama şimdi bir deri bir kemik kalmıştı. Tüm vücudu sarkmış ve kırış kırış olmuştu. Çökük yanaklarını aynı dudakları gibi göz alıcı kırmızı bir renge boyamıştı. Saçları, kaşları ve kirpiklerine simsiyah sürmeler sürmüştü. Hasan ona bakınca et ve kemikten yapılan her şeyin gelip geçiciliğini görür gibi oldu. Kadın aceleyle misafirinin elini öptü ve onu yanındaki yastığa buyur etti. Sonra da sitem dolu bir sesle konuşmaya başladı. "Ondan geliyorsun yine. Eskiden dinlenmene bile fırsat vermezdin. Saçmalama." Hasan hoşnutsuzlukla alnını kırıştırdı. "Seni önemli bir sebep yüzünden çağırttım. Geçmişi rahat bırakalım. Onu hiç kimse elimizden alamaz. Belki de geçmişimizden pişmanlık duyuyorsun. Bunu hiç söyledim mi?" "Hayır. Fakat yok, söyle bana, her şeye hazırım. Her şey emrettiğin gibi. Bahçeye yakında ziyaretçiler gelecek. Sana tamamıyla güvenmek istiyorum. Rahat olabilirsin. Beni içine düştüğüm derin sefaletten kurtardığını asla unutmayacağım. Pekala, kızların durumu nasıl? O aptal kızlara elimden gelenin en iyisini öğretmeye çalıştım. İyi. Sana bildirmek istediğim bir şey var. Bunu görevim olarak addediyorum. Hadımlarının çok güvenilir olduklarından kuşkuluyum." Hasan güldü. "Her zaman aynı terane. Başkasını bilmiyor musun? Onların tamamen güvenilmez olduklarını söylemiyorum. Sana ihanet edemezler. Çünkü senden çok korkuyorlar. Fakat bazılarının erkekliklerinin tamamen yok edilmediğinden şüpheleniyorum." Hasan daha da neşelendi. "Kendi üzerinde mi denedin?" Apama rencide olarak geri çekildi. "Bunu nasıl dersin bana? O köpeklerle ha? Bu garip kanıya nasıl kapıldın? Kızların etrafında dönüp duruyorlar. Ama sadece ve sadece yapmaları gereken görevleri yüzünden değil. Benden hiçbir şey gizleyemezler bunun dışında." "Evet. Bir keresinde Mustafa bana uzaktan bir şey gösterdi." Hasan sessizce gülmeye başladı. "Deli olma. Sen ihtiyarsın ve gözlerin artık uzağı seçemiyor. Seninle alay etmek için orasına bir şey bağlamış olmalı. Yoksa hala görünüşünün insanın şehvetini kabarttığını mı düşünüyorsun? Beni kırıyorsun. Sadece kızlarla yatmalarını istemiyorum. Kızların tek bildiği de bu değil mi? Aralarında bir tanesi var ki belki onu sen istersin diye söylemiştim. Hadi hadi, artık yaşlandığımı görmüyor musun? Tepeden tırnağa sırılsıklama aşık olacak kadar da yaşlı değilsin." Hasan son derece eğlenmekteydi. "Eğer bu gerçek olsaydı beni tebrik edebilirdin. Maalesef ben kendimi sönmüş bir yanardağ gibi hissediyorum. Sakın yanılma. Fakat haklı olduğum bir şey var. Senin yaşındakilerin daha olgun kadınlara ihtiyacı var. Apama gibi birisine, öyle mi? Ah eski sevgilim, aşk ile kızartma birbirlerine benzer. Dişler yaşlandıkça kuzunun da giderek gençleşmesi gerekir." Apama'nın gözleri yaşlarla doldu. Fakat üzüntüsünü cesaretle gizledi ve devam etti. "Neden sadece bir tek kadına bağlı kalıyorsun? Bilgeliğin ne söylediğini biliyor musun? Sık değişiklik erkeği zinde ve istekli tutar. Peygamber bunun en iyi örneklerinden biriydi. Son yıkanışımızda bu genç bıldırcından birisini iyice inceledim. Vücudu son derece sağlıklı ve güzel. Hemen aklıma sen geldin. Kız daha 14'ünde bile değil. Ve adı Halime. Biliyorum, biliyorum. Sen daha suratını bile görmeden ben onu kollarımda taşımıştım. Daha buraya getirildiğim gün onu Adi'ye teslim eden benim. Fakat şunu unutma. O bıldırcınlardan bir tanesi bile benim gibi yaşlı adamın midesine oturur. Peki neden hep aynısı olmak zorunda? Ondan bıkmadın mı hala?" Hasan içinden güldü. Akıllı bir adam bir keresinde şöyle söylemişti. "Perhiz yapmak faydalıdır. Her gün bir dilim yulaf ekmeği, iştahını cennet yemişlerinden daha fazla açacaktır. O ukala cahilinden eninde sonunda bıkacaksın nasıl olsa. Süt ve bal renginde bir ten, bu durumdan en yüksek bilgiye benzer. Bir defasında bana beraber yaşadığımız 3 ay zarfında tahsil ile geçirdiğin 10 yıldan daha fazla şey öğrendiğini söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Tahsilin gençliğe, eğlencenin de yaşlılığa ihtiyacı vardır. Onda seni bu kadar etkileyen ne olduğunu söyle bana. Bilmiyorum, belki de kalplerimiz birbirine az da olsa uyumlu olduğundan. Bunları sadece beni kırmak için söylüyorsun. Bunu aklımdan bile geçirmedim. Asıl şimdi kırdın beni. Hadi hadi, bu yaşında kıskançlık yapıyorsun. Kime diyorsun bunu? Ben, aşk rahibesi Apama. Üç prensin, yedi veliahtın, bir müstakbel halifenin önünde diz çöktükleri Apama mı kıskanç? Bir at suratlıyı, bir cılız turnayı mı kıskanacağım? Sesi hiddetten titriyordu. Bunun üzerine Hasan şunları söyledi. Hayatın bütün bunların üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçti. Artık ağzın tamamen dişsiz. Bir deri, bir kemiksin. Cildinin rengi solmuş. Apama nefes almaya çalıştı. Ya sen daha iyi göründüğünü mü sanıyorsun? Allah beni böyle yanılgılardan saklasın. Aramızda bir tek fark var. Ben ihtiyarım ve bunu kabul ediyorum. Sen de ihtiyarsın ama bunu kabul etmiyorsun. Buraya sadece benimle alay etmek için mi geldin? Yanaklarından yaşlar akıyordu. Kesinlikle hayır eski sevgilim. Mantıklı ol biraz. Tecrübene ve bilgilerine ihtiyacım olduğu için çağırttım seni. Seni derin sefaletin içinden çekip aldığım zaman söylemiştin bunu bana. Ben bir varlığı sürüden ayırt eden meziyetleri her zaman takdir etmişimdir. Senin de aşk işlerinden bilgi ve becerine büyük hayranlık duyuyorum ve sana sonsuz güven duyuyorum. Daha ne istiyorsun? Hasan için için gülmeye devam ederken Apama ağlamaya devam ediyordu. Niye bu kadar ihtiraslısın? Apama göz ucuyla Hasan'a baktı. Ne yapayım diye itiraf etti. Hasan'ın boynuna sarıldı. Ben de böyleyim işte. O zaman bırak da sana yakışıklı bir zenci göndereyim. Rencide olmuş bir tavırla elini salladı. Haklısın. Ben çok ihtiyar ve çirkinim. Fakat gelip geçen güzel şeyler için ne kadar çok acı çektiğimi sana asla tarif edemem. Hasan tekrar ciddi bir sesle konuşmaya başladı. Misafirlerin karşılanmaları için köşkleri hazırlayacaksın. Her tarafın itinayla silinmesini ve temizlenmesini sağla. Ve kızların gevezeliklerine dikkat et. Olup bitenden haberdar olmalarını istemiyorum. Yarın akşam buraya bir daha geleceğim. O zaman sana kesin talimatlar vereceğim. Benden bir isteğin var mı? Hayır efendim. Sana teşekkür ederim. Gerçekten de bir kez olsun öbürünü denemek istemez misin? Hayır, teşekkür ederim. İyi geceler. Meryem geri dönerken kalbi huzursuzlukla dolmuştu. Hasan ona bu akşam bir anda alabileceğinden çok fazlasını anlatmıştı. Fakat bazı şeyleri kavrayabiliyordu. Korkunç bir mantık iş başındaydı. Ona göre dünya üzerindeki her şey, insan ve hayvan, canlı ve cansız yaratıklar, büyük bir oyun için hazırlanmış dekorlardan başkası değildi. Karanlık bir hayaletin vücut bulması, bu ruhu sevmekle beraber ondan biraz da korkuyor, hatta nefret ediyordu. Aniden birisine açılma ihtiyacı hissetti. Yüreğinde kötülük bulunmayan birisiyle birkaç kelime konuşmaya ihtiyacı vardı. Halime'nin yatağına giderek yarı karanlıkta onu seyretti. Kızın uyur numarası yaptığının farkına varmıştı. Halime diye fısıldadı ve yatağın kenarına oturdu. Hadi uyumadığını biliyorum, bana bak. Halime gözlerini açarak üzerindeki örtüyü yana itti. Pembe göğüsleri heyecanla inip çıkıyordu. Ne oldu diye sordu korku dolu bir sesle. Çeneni tutabilir misin? Evet Meryem. Bir mezar kadar sessiz olacak mısın? Bir mezar kadar. Seninle konuştuğumun farkına varırsa ikimizin de kellesini uçurtur. Sultanın orduları kaleyi kuşatacaklar. Halime alçak sesle bağırdı. Bizim halimiz ne olacak? Yavaş, Seydun'a bizi koruyacak. Bu andan itibaren her türlü itaatsizlik ölümle cezalandırılacak. Bizi zorlu imtihanlar bekliyor. Bunu bilmelisin. Eğer sana sorulursa kim olduğumuzu ve nerede bulunduğumuzu asla söylemeyeceksin. Kızı iki yanağından öptü ve yatağa geri döndü. Gece boyunca ikisi de gözlerini kırpmadılar. Meryem kafasına sanki tonlarca ağırlıkta taşlar düşmüş gibi hissediyordu kendisini. Kainat bir bıçağın sırtında denge durumundaydı sanki. Önlerindeki günlerde acaba hangi tarafa doğru devrilecekti? Buna karşın Halime'nin içine hoş bir duygu kaplamıştı. Bütün yaşam ne kadar da güzel bir maceraydı. Türkler kaleyi muhasara edeceklerdi. Seydun'a da kimse bir şey görmeden ve duymadan bunları müdafaa edecekti. Ve buna rağmen korkunç bir tehlike onları bekliyordu. Her şey ne kadar garipti. Garip ve güzel. Bölüm 7. Fedai adayları. Sabahın çok erken bir saatinde hocalarının eşliğinde kaleyi terk ettiler. Kusursuz iki sıra halinde önce asma köprüyü, sonra da boğazı dört nala aştılar. Atlarını derenin olduğu tarafta sürenler uçurumdan sadece iki ayak uzaktaydılar. Fakat geçen zaman zarfında hepsi de çok iyi birer süvari olmuşlardı. Tehlikede olup olmadıklarını gözlerinin ucuyla bile olsun kontrol etmeye gerek görmediler. Vadiye ulaştıklarında Minuçer onlara yumuşak eğimli bir yamacın dibinde durmalarını emretti. Delikanlıların heyecanları had safhadaydı. Duydukları korku atlarına da bulaşmıştı. Hayvanlar huzursuz, huzursuz kişniyorlardı. Bir süre sonra Ebu Ali ile Dayı İbrahim de onlara katıldılar. Ebu Ali yüzbaşı ile birkaç kelime konuştuktan sonra atını tepenin başına doğru sürdü. Etraftan çıt çıkmıyordu. Birden Minuçer yüksek bir sesle delikanlılara bir emir verdi. Süvariler bir anda etrafa dağılıverdiler. Zor ve karışık hareketleri peş peşe yapıyorlar, birbirlerine hücum ediyorlar, geri çekiliyor ve tekrar hücuma kalkıyorlardı. Bu arada son derece düzgün gruplar oluşturmuşlardı ve düzenlerini asla bozmuyorlardı. Tepenin başında bulunan Ebu Ali uzun tüylü küçük atının üzerinde aşağıda olup biteni izliyor ve diğer dâilere görüşlerini bildiriyordu. Minuçer onları iyi eğitmiş, buna hiç şüphe yok. Fakat bu Türk usulü savaş tekniğinin bizim dağlık bölgemizde işe yarayıp yaramayacağı beni biraz düşündürüyor. Eskiden biz tek başımıza saldırır, önümüze çıkanı kılıcımızla alaşağı eder ve sonra bir anda dağılıverirdik. Bu şekilde 2-3 saldırıdan sonra düşman tamamen tahrip oldu. Fakat delikanlılar bir sonraki denemede saldırı tekniklerini değiştirip teke tek dövüş usulünü uygulayınca Ebu Ali'nin gözleri hayranlıkla parlamaya başladı. Hoşnutlukla sakalını sıvazlıyordu. Atından indi, dizginlerini eline alarak yamaçtan aşağı yürüdü. Ağaçların altındaki çardağın gölgesine bir halı serdirerek üzerine rahatça kuruldu. Diğer dâiler de onu takip ettiler. Yüzbaşı ikinci bir emir verdi. Talebeler atlarından indiler ve cübbelerini çıkardılar. Üzerlerinde sadece hafif zırhlı gömlekleri kalmıştı. Mızraklarını yere koyarak kalkanlarını ve ciritlerini aldılar. Artık savaş yeteneklerini sergileme vakti gelmişti. Delikanlılar ellerindeki hedef tahtalarını belli uzaklıklara koyarak oklarını fırlatmaya başladılar. İbni Tahir ve Süleyman'ın 10 atışından bir tanesi olsun hedefini şaşmadı. Öbürleri de çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Sonra da sıra cirit atmaya geldi. Başlangıçta büyük dâiler üzerinde kötü bir etki bırakmaktan korktukları için biraz tutuk davranıyorlardı. Ama hocalarının yüzlerindeki gülümsemeyi görünce cesaretleri yerine geldi ve birbirlerine meydan okumaya başladılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak istiyordu. Bu sefer Yusuf hepsine üstün gelmişti. Fakat harcadığı çabadan dolayı kıpkırmızı kesilen Süleyman pes etmeye niyetli görünmüyordu. "Daha çok yemek yemelisin" diye alay etti Yusuf. "Biraz zayıf kalmışsın." Süleyman dudaklarını ısırarak ciridi savurdu. Çok iyi bir atış olmasına rağmen Yusuf'un ciridine yaklaşmamıştı bile. Bir sonraki denemede Yusuf kendi rekorunu kırdı. Fevkalade diye takdir etti onu Ebu Ali. Fakat kılıç müsabakasında Süleyman'a rakip dayanmıyordu. Müsabakalar karşılıklı mücadele şeklinde geçiyordu. Galip gelen bir sonraki karşılaşmaya katılmaya hak kazanıyordu. İbni Tahir önce Übeyde'yi sonra da İbni Vakkas'ı yendi. Fakat Yusuf'un acı kuvvetine karşı koyamadı. Buna karşı Süleyman tüm rakiplerini alt etmişti. Sonunda tekrar Süleyman ile Yusuf karşı karşıya kaldılar. Süleyman kalkanını yukarı kaldırdı. Gözleri rakibini alaylı bakışlarla süzüyordu. "Şimdi göster bakalım nasıl bir kahraman olduğunu" diye meydan okudu Yusuf'a. "Acele etme" diye karşılık verdi Yusuf. Daha az önce cirit atışında gördük ne kadar marifetli olduğunu. Müsabaka başladı. Yusuf rakibinin kendisinden daha üstün olduğunun gayet iyi farkındaydı. Bu nedenle acı kuvvetini kullanarak durumu kendi lehine çevirmek niyetindeydi. Kükreyen bir aslan gibi rakibinin üzerine saldırdı. Fakat Süleyman bacaklarını iki yana açarak hemen hemen hiç kımıldamadan hücumunu başarıyla savuşturdu. Çok iyi hesaplanmış bir sıçrayış ile Yusuf'u aldatmayı başardı. Yusuf korunmak için kalkanını kaldırınca Süleyman'ın kılıcı göğsünü koruyan ince zırha yavaşça dokundu. Talebeler ve hocalar Yusuf'un suratındaki hiddetli ifadeye gülmekten kendilerini alamadılar. "Cesaretin varsa tekrar deneyelim" diye bağırdı Yusuf. "Bu defa elimden kurtulamayacaksın." Minuçer müdahale etmek istemedi. Ebu Ali bir işaret ile onları durdurdu. Kılıçlar tekrar çarpıştılar. Yusuf taktiği gereği rakibinin üzerine bir boğa gibi saldırdı bir daha. Süleyman ise onu gülünç hale düşürmek için elinden geleni yapıyordu. Etrafında sürekli dans ediyor, bir o yana bir bu yana sıçrayıp duruyordu. Sonra aniden şimşek hızıyla bir hamle yaptı. ve kılıcının ucu bir kez daha zavallı Yusuf'un kalkanının altından göğsünün ortasına dokundu. Seyirciler Galip'i coşkulu bir alkışla kutladılar. Bu arada Ebu Ali de ayağa kalkmıştı. Gençlerden birisinin kalkanını ve kılıcını alarak Süleyman'a meydan okudu. Tüm gözler onlara çevrilmişti. Ebu Ali yaşlı bir adamdı. Süleyman'ın tek bir hücumuna bile karşı koyması imkansız gibiydi. Süleyman şaşkınlıkla yüzbaşıya döndü. ''Sana emredileni yap.'' dedi yüzbaşı. Hala kararsız olan Süleyman yerini aldı. ''Zırhımın olmamasına önem verme delikanlı.'' dedi Ebu Ali alçak gönüllülükle. ''Sadece formda olup olmadığımı anlamak istiyorum.'' Bu sözlerden sonra kılıcını Süleyman'ın kalkanına doğru savurdu. Açıkça görülüyordu ki Süleyman ne yapacağına hala karar verememişti. ''Niye tereddüt ediyorsun? Saldır hadi.'' diye cesaretlendirdi onu büyük dayı. Sinirlenmeye başlamıştı. Delikanlı hücum etmeye hazırlandı ama daha kımıldar kımıldamaz kılıcının elinden uçtuğunu hissetti. Ebu Ali'nin cübbesinin altından gözüken kolu neredeyse bir çocuk kafası kadar kalındı. Seyirciler arasında hayret dolu bir mırıltı dolandı. Ebu Ali sinsice gülümsedi. ''Bir daha denemek ister misin?'' Bu defa Süleyman işi en başından ciddi tutmaya karar vermişti. Kalkanını neredeyse gözlerine kadar kaldırarak rakibini gözlemeye başladı. Ebu Ali ateşli delikanlının hücumlarına başarıyla karşı koyuyordu. Sonra da kendisi bir dizi saldırıda bulundu. Süleyman bir yandan geri çekilirken bir yandan da birkaç cüretkar hamle yaptı. Fakat yaşlı adam bütün hamleleri engelledi. Sonunda da beklenmedik bir darbeyle ikinci kez delikanlının kılıcını elinden düşürdü. Ebu Ali tatmin olmuş gibi bir gülümseme ile kılıçla kalkanını sahibine verdi ve bağırdı. ''Çok iyi bir kılıç ustası olacaksın Süleyman ama önce benim gibi 50 savaşı geride bırakmayı beklemen lazım.'' Minüçer el salladı. Kazandığı zaferden dolayı gurur içindeydi. Sonra da önünde iki sıra halinde duran talebelere döndü. ''Şimdi de bana iradenizin güçlenip güçlenmediğini gösterin bakalım. Hocanız Abdülmelik seyahatte olduğu için onu ben temsil edeceğim.'' Talebelerinin önüne geçerek onları soğuk bakışlarla süzdü. ''Nefesinizi tutun.'' Bakışları talebelerin üzerinde geziniyordu. Kısa bir süre sonra boğulma belirtileri baş gösterdi. Boyun ve şakaklarındaki damarlar garip biçimde kabarmışlar, gözler ileri fırlamışlardı. Delikanlılardan biri arkaya devrildi aniden. Ebu Ali onun yanına gitti. Tekrar nefes almaya başladığını görünce memnuniyetle gülümsedi. Diğerleri de teker teker yere yığılmaya başladılar. Ebu Ali dâilere ve yüzbaşıya baktı. ''Olgun armutlar gibi dökülüyorlar.'' dedi neşeyle. Sonunda üç tanesi ayakta kaldı. Yusuf, Süleyman ve İbni Tahir. Büyük dâi onlara yaklaştı. Dikkatle burun deliklerini ve ağızlarını incelemeye başladı. Gerçekten de nefes almıyorlar. Fevkalade dedi yavaşça. O anda Yusuf sallanmaya başladı. Önce dizleri büküldü, sonra da boylu boyunca yere serildi. Yere düşer düşmez gözlerini açtı. Şaşkınlıkla etrafına bakınıyordu. Süleyman ise yeni kesilmiş bir ağaç kütüğü gibi devrildi yere. İbni Tahir hala direniyordu. Ebu Ali ve Minüçer sessizce birbirlerine baktılar. Sonunda bu cesur delikanlı da sallanmaya başladı. Ebu Ali tam diğer imtihanlara başlamaya hazırlanırken kaleden dört nala bir haberci geldi ve büyük önderin vakit geçirmeden kendisini görmek istediğini bildirdi. İmtihanlar öğleden sonra kalede devam edecekti. Büyük dayı ata bin emri verdi ve birliğin önünde atını dört nala kaleye sürmeye başladı. Talebeler sabahın erken saatlerinde kaleden ayrıldıkları sırada kulenin tepesindeki muhafız yabancı bir haber güvercininin yaklaşmakta olduğunu gördü. Aceleyle bu işle ilgili muhafızlara seslendi. Adamlar yaylarını gererek beklemeye başladılar. Fakat güvercin kendi kendine kuleye konduğu için onu vurmalarına gerek kalmadı. Sağ ayağına bir ipek parçası sarılmıştı. Haberci başı aceleyle büyük önderin köşküne koştu ve güvercini orada beklemekte olan Hasan'ın özel muhafızlarından birine verdi. Muhafız haberi alarak Hasan'a okumaya başladı. İsmaililerin önderi Hasan İbni Sabbah'a selam. Hemedan emiri Arslan Taş büyük bir ordu ile bize hücum etti. Rutbar'ın batısındaki kaleler ona teslim oldular. Biz ise güçlükle hazırlık yapabilecek kadar zaman bulabildik ve Türk süvarilerinin hücumlarını önleyebildik. Şimdi ise Alamut üzerine yürüyorlar. Bizim üzerimize ise kaleyi ele geçirmek amacıyla büyük bir ordu yürümektedir. Emirlerini bekliyorum. Yazan Buzruk Ümit. Güvercini habercim Rutbar'a ulaşmadan önce göndermişler diye belirtti Hasan. Yahut Türkler haberciyi yakaladılar. Demek oyun başladı. Sükunetle gülümsedi. Keşke gençler fedailiğe kabul edilmiş olsalardı diye iç çekti. Küçük bir kutudan güvercinin ayağına sarılı olana benzer bir parça ipek çıkardı. Üzerine Buzruk Ümide'ye hitaben bir emir yazarak hayvanın ayağına sardı. Hemen buraya gelmesini emrediyordu. Rutbar Kalesi komutanına. İpek parçasını Rutbar güvercinlerinden birisine bağlamak üzereyken ona tüylü bir haberci daha getirdiler. Bu defa gırtlağına nöbetçinin oku saplanmıştı. Hasan kuşun ayağına sarılı haberi okumaya başladı. İsmaililerin önderi Hasan İbni Sabbah'a selam. Emir Kızıl Sarı Kuzistan ve Horasan'da toplandığı tüm kuvvetler ile üzerimize yürümektedir. Küçük kaleler teslim oldular ve müminler Zur Gumba'dan da sığınmak zorunda kaldılar. Düşman bizi muhasara etti. Hava çok sıcak ve su kıtlığı çekiyoruz. Yiyeceğimiz de yeterli değil. Kalenin savunulması için emir verdim ama oğlun Hüseyin serbest geçiş karşılığında kaleyi teslim etmemiz için askerleri kışkırtıyor. Acil emirlerini bekliyorum. Yazan Hüseyin Alkeyni. Hasan'ın suratı kapkara kesilmişti. Öfkeyle dudaklarını ısırıyordu. Tüm vücudu tir tir titremeye başlamıştı. Çılgın gibi odanın içinde dolanmaya ve bağırmaya başladı. Oğlum olacak alçağa bak. Onu zincire vuracağım. Onu kendi ellerimle boğacağım. Büyük dahi odaya girdiği zaman tek söz söylemeden mektupları ona uzattı. Ebu Ali haberleri merakla okudu. Mantığım bu iki kale için yapılacak bir şey kalmadığını söylüyor dedi sadece. Ama sen kesinlikle bir şeyler düşünmüşsündür. Sana güveniyorum. Peki ala diye cevap verdi Hasan. Hemen Rutbar ve Zurgumba'dan kalelerine haberciler yollayacağım. Oğlum olacak haini ve memnun olmayanların tümünü zincire vurup aç ve susuz zindana atsınlar. Öbürlerinin sonuna kadar düşmana karşı koymalarını emrediyorum. Aceleyle emirleri ipek parçalarına yazdı. Hasan ve Ebu Ali kendi elleriyle mesajları hayvanların ayaklarına bağladılar ve kulenin tepesinden salıverdiler. Tekrar odaya döndüklerinde Hasan büyük dâhiye döndü. Artık talebelerin fedailiğe kabul edilmeleri gerekiyor. Onlar üzerlerine kudretimizin kalesini inşa edeceğimiz birer kayalardır. İmtihanlarda başarılı oldular mı? Doğrusu delikanlıları çok beğendim dedi Ebu Ali. Münüçer ve Abdülmelik onlardan hakiki birer asker yapmış. Ah keşke Buzruk Ümit de orada olsaydı diye homurdandı Hasan. Size nasıl bir sürpriz hazırladığımı yakında göreceksiniz. Nihayet merakımı çok uzun zamandır dizginlemek zorunda kalıyorum doğrusu dedi Ebu Ali gülerek. İmtihanlara ikindi namazından hemen sonra devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Talebeler ve hocalar yemek salonunda toplandılar. Ebu Ali salona girer girmez sözlü imtihanlar başladı. Büyük dâhideki değişiklik herkesin dikkatini çekmişti. Duvarın dibindeki yastıklara yerleşmişti. Boş boş önüne bakıyor ve talebelerin cevaplarını yarım yamalak dinliyordu. Ebu Soraka gençlere İsmaili tarihi hakkında sorular sormaya başladı. Talebeler sorularına kısa ve kesin cevaplar veriyorlardı. Görünüşe göre her şey sabahki gibi iyi gidecekti. Ama Ebu Ali bir anda ayağa fırladı ve kendisi sorular sormaya başladı. Kötü diyordu. İstediği cevapları alamadığı zaman. Ebu Soraka her soruyu doğru olarak cevaplandıran İbni Tahir de oyalandı biraz. Devam dedi büyük dâhi sabırsızlıkla. Bu delikanlının kafasının çalıştığını anladık. Biraz da ötekilerini dinleyelim bakalım.